Merhabalar. Yayınımız Harun Yahya TV'den devam ediyor. Doktor Hocam, buyurun. İlk açılış konuşmasını.
Bu Darwinizm sahtekarlığından bahsediyoruz. Hakikaten bilimsel olarak çürütülmesi çok önemli. Birincisi fosil kayıtları, ikincisi de iman hakikatleri. Zaten mesela genetik ve moleküler düzeye indiğinizde ne kadar saçma sapan, anlamsız olduğu, bütün iddiaların geçersiz olduğu anlaşılıyor. Hemen şununla başlayalım. Geçtiğimiz zamanda bir iddiaları olmuştu. Yine böyle ara geçiş. Bunların bir kere hepsi yalan. Çünkü Darwinizm kendisi yalan olduğu için, dolayısıyla onu desteklemek için ileri sürdükleri sözde ara geçiş formları, işte kayıp halka bulundu haberlerin hepsi yalan olmuş oluyor. Mesela Tiktaalik Rozea'yı açıkladık. Orada bir tane timsah kafatasını alıp, buldukları timsah kafatasına başka bir canlının, bir balığın gövdesini ekliyorlar. İşte güya yarı balık, yarı kara canlısı gibi lanse etmeye çalıştılar. Hatta onun filmini gösterdik. Nasıl hazırlandığını kendisi anlatıyor, hazırlayan. Nasıl uydurduğunu anlatıyor yani böyle.
İtiraf ediyor sonra hocam, değil mi?
Tabii, söylüyor yani. Ben böyle uydurdum diyor, böyle yaptım diyor. Oraya biraz oraya baktım diyor, biraz buraya baktım diyor. İkisinin ortalamasını aldım falan. Anlatıyor böyle. Mesela Australopithecus sediba diye bir güya fosil olduğunu 2008 yılında buldukları, ki bunlar iki ayrı canlıya ait. Tam bir iskelet olduğunu iddia ettiler ama iki ayrı canlıya ait, tek bir kafatasından bir iki canlıya ait birkaç tane kemikten ibaret. Bakıyorsunuz normal bildiğiniz maymun kafatası, yani 400 küsür santimetre küp, insanın 400 küsür santimetre küp beyin hacmi yok ki. Normal insan hacmi ortalama 1400-1500. Tabii ki hastalık hallerinde mesela mikrosefali diye bir rahatsızlık var. Kafatası kemiklerinin bebeklik yaşında, çocukluk yaşında kaynamasıyla kafatası hacmi küçük kalabiliyor. Ama bu bir hastalık durumu. Onun dışında 1400-1500 santimetre küp. Bu maymun 400 küsur santimetre küp. Ondan sonra ağaçlara tırmanmalarını sağlayacak orangutanınkinden farksız uzun kolları var. Kısa bacakları var. Gözleri birbirine yakın falan böyle. Bakıyorsunuz normal maymunu güya insanın atasıymış diye. Bunu hep yapıyorlar. Ve hep dikkat ederseniz Latince bir isim. Böyle Australopithecus sediba, Australopithecus afarensis, Hesperopithecus heraldicus falan, hepsi yalan çıktı bugüne kadar. Yani tek tek yalan olduğu hepsini ispatlandı. Hatta yeni fosil artık şey ettiklerinde böyle güya ara geçiş insanın atasıymış gibi. Hocamız anında bitiriyor. Ida ve Ardi diye ortaya çıktılar. Hatta Ida'ya, Ida diye bir isim vermişlerdi, Latince isim. Normal bildiğiniz Madagaskar maymununun fosilini bulmuşlar. Soyu tükenmiş bir ayrı bir alt türü onun böyle. Onu dünyanın 8. harikası bu dediler. İnsanın atası dediler. Hocamız cevap verdi. Aylar içerisinde bütün dünya basınında özür dilendi. Ki bunu New York Times haber yapmıştı, BBC haber yapmıştı, Türk medyası haber yapmıştı. New York Times, BBC hepsi başta olmak üzere hepsi özür dilediler sırayla. Sonra Ardi dediler. 1994 yılında bulunan bir fosili, böyle leğen kemiği tuzla buz olmuş. Onu özel olarak dizip böyle sanki ayağa kalkıyormuş gibi göstermeye çalışıp onu da özür diletti hocamız. Hep böyle oluyor. Evet. Çok şükür hocamız var. Yoksa meydan boştu. Böyle istekleri gibi atıp tutuyorlardı. Şimdi olay tersine döndü. Bir de bilimsel delillerle iyice yerle bir ettik maşallah. Elhamdülillah.
Hocam bir de o 4 ara geçişten bahsediyorlardı ama onun da aslında aynı dönemde olduğu ortaya çıktı.
Evet.
Değil mi?
Şimdi Australopithecus'un insanın güya atası olduğu 4 milyon yıllık. Ondan sonra dediler Homo habilis var, ondan sonra Homo erectus, ondan sonra Homo sapiens. Onu diyorlardı değil mi? Tam dediğiniz gibi bunların hepsinin aynı dönemde yaşadığı ortaya çıktı. Olduvai George bölgesinde Afrika'da 1.7 milyon yıllık katmanda, bakın Australopithecus, Homo habilis dedikleri, ki o da maymun olduğunu artık anladılar, maymuna dahil ediyorlar yani hocamın söyledikten sonra. Homo erectus ve bir taş kulübe buldular. Yani günümüzdeki Afrika'daki yerlilerin yaptığı taş kulübenin aynısı böyle. 1.7 milyon yıl yaşında hepsi aynı dönemde yaşamış. Hani evrim vardı? Yok. Hep böyle oluyor. Yani hem rezil oluyorlar, rezil rüsva alıyorlar. Bu sefer başka bir şeyle ortaya çıkmaya çalışıyorlar. Ya kardeşim bırakın bu işleri.
Değil pes mi? Etmiyorlar hocam.
Pes etmiyorlar değil, yerle bir oldular. Yani şu an artık son çırpınışları böyle. Cik diye ses çıkma şeklinde yani böyle artık o. Eskiden dana gibi böğürme vardı. O kalktı, cik sesi çıkmaya başladı böyle.
O da kesilecek inşallah.
Tabii. Yani tamamen kalkacak.
Evrim ya, hiçbir iddiası şu ana kadar yani en ufak bir iddiasından işte en büyük bir iddiasına kadar hiçbir tanesinin doğrulanmış değil. Yani evrimciler işte Darwin zamanında hücrenin çok basit bir yapısı olduğunu söylüyorlardı. İşte içi su dolu bir baloncuk diyorlardı hücre için. Dolayısıyla işte doğada kendi başına çok rahat oluşabilecek bir yapı olarak düşünüyorlardı evrimciler hücre için. Baktılar ki hücre dünyanın en kompleks sistemi. Yani bir şehirden bile çok daha kompleks bir yapısı olduğunu gördüler hücrenin. İşte o hücrenin yavaş değişikliklerle işte balıklara veyahut da sürüngenlere sonra işte memelilere dönüşeceğini söylüyorlardı. Baktılar böyle bir mekanizma yok. Yani mutasyon mekanizması var. Mutasyon her zaman zarar veriyor. İşte ara geçiş formları var diye iddia ettiler. Baktılar ara geçiş formu yok. Canlılar tek hücreliden yavaş yavaş gelişmelerle türemiştir. İşte ilk başta tek hücreliler vardı, bakteriler vardı. Ondan sonra işte bir canlı flümü oluştu. Sonra iki canlı flümü, üç canlı flümü yani gruplar halinde oluşarak günümüze kadar geldi diyorlardı. Baktılar yine böyle değil. Yani canlılar yeryüzünde yüze yakın flümle bir anda çıktı. Yani bunu artık evrimciler de kabul ediyor. Ateistler de yani kabul etmeyen yok. Net bir şey çünkü bu. Yani yüze yakın canlı flümü bir anda ortaya çıkıyor. Ve onlar zamanla azalarak şu anda 30-35 civarında canlı flümü var yeryüzünde şu anda. Yani evrimin hiçbir söylediği kanıtlanmamış ve tamamen çürütülmüş durumda. Tüm bilimsel verilerle. Ama hala ısrarla sürdürmeye devam ediyorlar. Çünkü yani hayata bakışları ateist bir yapıda olduğu için onu devam ettirmek için bunu yapıyorlar. Ve aynı zamanda kitleler halinde de insanları ateizme teşvik etmek için ve inkar etmelerini sağlamak için yapıyorlar bunu. Yani başka hiçbir amacı olamaz zaten bunun inşallah.
Evet. Evrim ateizm hakikaten çok önemli. İnsanlar bunu bazı kimseler anlayamayabiliyor. Hatta Müslümanlıkla böyle bağdaşmaya ya sanki yani Kur'an'da evrim varmış gibi anlatmaya çalışanlar olabiliyor. Ki azaldı böyle hocamızın vesilesiyle. Halbuki Kur'an'da evrimin yani en ufak bir işareti yok. Allah dileseydi evrimle yaratabilirdi tabii ki yani. O da sadece Allah'ın yaratmasıyla olabilir. Tesadüfle hiç olmaz yani. Öyle bir saçmalık olmaz. Ama Allah'ın öyle yaratmadığını Kur'an'dan biliyoruz. Fosil kayıtları da bunu yani çok net bir şekilde gösteriyor zaten yani. Böyle türler arasında hiçbir alaka yok yani. Böyle bir geçiş yok. Türlerin hepsi birbirinden farklı olarak ayrı zamanlarda yeryüzünde birdenbire eksiksiz ve mükemmel olarak beliriyorlar. Ve milyonlarca yıl hiç değişmeden kalıyorlar. Evrim yani savunulmasının sebebi Darwinizm sırf ateizmi desteklediği için. Evet. Darwin'in kendisi ateist. Bakın sözleri var. Diyor ki böylece inançsızlık yavaş yavaş beni sardı ve sonunda tamamlandı. Ben diyor inanmıyorum diyor yani. Çok açık bir şekilde söylüyor. Hatta karısı Emma Darwin Darwin ile ilgili olarak kızına şöyle bir itirafta bulunmuştu bakın bu kayıtlarda. Allah inancını kendinden uzaklaştırdığı için ondan çok nefret edeceğim diyor. Yani ateist olduğu için ondan çok nefret edeceğim diyor karısı. Darwin ayrıca diyor ki bakın her şeye gücü yeten ve her şeyi bilen bir Allah'ın her buyruğu verdiği ve her şeyi bildiği kabul edilmeli. Dürüstçe söylemek gerekirse ben bunu kabul edemiyorum. Çok açık bir şekilde söylüyor. Darwinizm eşittir ateizmdir. Bunu kim söylüyor? Amerikan Ateizmi Geliştirme Birliği Başkanı Charles Smith söylüyor. Darwinizm ateizmdir diyor. Yani bunun için destekleniyor. Yani herkes biliyor bunun ne kadar saçma, ne kadar anlamsız, ne kadar delilsiz olduğunu. Hatta bütün delillerin yalanladığını ama ateizmi başka türlü ayakta tutamayacaklarını bildikleri için bunu desteklemek ihtiyacı seviyor. Bu konu bundan ibaret. Tabii Darwinizm kalktı mı ateizm de kalkıyor, komünizm de kalkıyor, faşizm de kalkıyor, ırkçılık da kalkıyor, hepsi kalkıyor.
Bir ayet okuyayım. Kur'an'da kesinlikle Darwinizme bir işari bir ayet yok. Tam tersi olmadığını Allah. Yani Allah evrimde yaratmadığını bildiriyor. Çünkü evet. Evrimcilerin söylediği işte yavaş gelişmelerle olması gerekiyor. İlk başta eksik kusurlu canlılar sonra işte yeni mutasyonlarla o kusursuz bir hale gelmiş olması gerekiyor. Ama Allah ayette şu şekilde buyuruyor şeytan Allah'a sınırım. O Allah ki yaratandır en güzel bir biçimde kusursuzca var edendir. Şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O aziz hakimdir. Haşr suresi 24. ayette. Yani Allah diyor ki kusursuzca var edendir. Yani evrimle var edendir demiyor Allah ayette. Veyahut da kusurluyken sonra kusursuz hale getirdiğini de söylemiyor. Allah kusursuzca var ettiğini söylüyor.
Evet bir kere tabii Kur'an'dan çok önemli deliller var. Hocamızın Kur'an Darwinizmi yalanlıyor kitabı var. Onun da daha detaylı bilgi için onu internetten harunyahya.org'dan ücretsiz indirebilirler. Bakın Kur'an'da melekler var, cinler var. Evrimle mi yaratılmışlar? Tabii ki değil, değil mi? Allah'ın ol demesiyle yaratılan varlıklar. Aynı şekilde mesela öyle örnekler var ki cansız maddenin bir anda canlı maddeye dönüşmesi örnekleri var. Allah Hazreti Musa asasını attığında birdenbire yılana dönüşüyor. Bakın bir asa yani tahtadan sopa atıldığı anda anında yılan oluveriyor. Evrim mi var burada? Tabii ki yok. Yani cansız madde bir anda canlı madde oluyor. Yani Allah'ın bir sebebe ihtiyacı yok. Allah'ın yani orada asaya da gerek yok. Allah dilese yılanı da bir anda yaratır. Öyle bir şey yok. Allah bütün sebeplerden münezzeh. Yani bütün sebepleri Allah insan için yaratmıştır. Ne o mesela? Her taraf sebep kaynağı değil mi? Bir insanın olması için biliyoruz ki sperm hücresi ve yumurta hücresi gerekiyor değil mi? Anne baba gerekiyor. Bu insan için olan bir şey. Allah'ın buna ihtiyacı var mı? Tabii ki yok. Mesela Hazreti İsa'nın babası yok. Annesi Hazreti Meryem hamile kalıyor ve Hazreti İsa oluyor. Hazreti Adem'in hem annesi yok hem babası yok. Allah'ın ol demesiyle topraktan böyle porselen şeklinde bir şekil yaratıyor. Ol demesi ruhundan üfürüyor. Hemen Hazreti Adem oluyor, canlarını veriyor. Big Bang'de biz biliyoruz, bütün kainatı bakın, bütün maddeyi, zamanı ve mekanı 14 milyar yıl kadar önce Allah yoktan ol demesiyle bir anda var ediyor. Bir anda. Ondan önce yok. Ne zaman var, ne mekan var, ne madde var. Allah'ın bir sebebe ihtiyacı yoktu. Yani küçük akıllı bazı insanlar, insan aklı zaten sınırlı. İyice küçük aklı olanlar böyle. Haşa, yani Allah'ın bir sebebe ihtiyacı varmış gibi. İşte Allah diyor zaten, Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler diyor. Gücünü yani kadrini, gücünü. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yok. Sonsuz güç sahibi. Dilediği anda, dilediği şeyi dilediği şekilde yaratabilir.
Her an zaten Allah'ın yaratışı devam ediyor. Evet. Şimdi bizim beynimize ufacık bir elektrik sinyali geliyor. Şimdi bilgisayarlar krizlerle elektriğe bağlı. Oradan gelen bir elektrik sinyali var. Onun benzeri var bizim beynimizde de ama çok çok çok ufak miktarı üstelik. O çok çok ufak elektrik miktarına biz sesler, görüntüler, değil mi? Böyle tatma duyusu, dokunma duyusu olarak algılıyoruz. Yani elektrikle bunun ne alakası var? Bizim beynimizdeki nöronlar da neticede atom. Bu atomlarla o bizim hissettiğimiz algının ne alakası var? Bambaşka şeyler bunlar. Yani o ruhtaki algı maddeden tamamen apayrı ve Allah'ın her an yaratışıyla oluyor bu. Bize izlettirmesiyle. Şimdi hücrelerimizde çok ilginç bir gerçek var. Ondan bahsedeceğim. Normalde mesela evrimcilerin düşüncesi nedir? Kademe kademe böyle bir atomlar bir araya gelecek. İşte amino asit olacak, amino asitten protein olacak. Oradan hücre olacak. Sonra canlı olacak falan gibi bir hikaye. Halbuki işte genetik bilimin çıkmasıyla ortaya böyle bir şeyin kesinlikle mümkün olmadığı ortaya çıktı. En küçük bir atomun dahi hücrede faydalı olabilmesi için çok sayıda ondan kat be kat kompleks moleküllerin olması gerekiyor. Yani bu şuna benziyor. Bir tuğlanın olabilmesi için ne gerekiyor? Bir fabrika olması gerekiyor. Arabadaki bir lastiğin olabilmesi için ne gerekiyor? Bir üretim fabrikası olması gerekiyor. Ve onlarda da son derece kompleks araç gereçlerin olması gerekiyor. Burada da öyle. Her atomda böyledir. Karbonda, oksijende, demirde, azotta, fosforda her atom için özel sistemler Allah yaratmıştır. Burada sadece azot için bir örnek vereceğim. Azotun döngüsü havada yoğun olarak bulunuyor. Havadan toprağa geçmesi gerekiyor veya canlılardaki bakterilere geçmesi gerekiyor. Oradan da işte hayvanlara, bitkilere ve bizlere geçmesi gerekiyor. Ölümle beraber bunun tekrar toprağa karışıp sonra tekrar havaya geçmesi gerekiyor ve bunun bir döngü şeklinde devam etmesi gerekiyor. Şimdi bu döngü kendi kendine olmuyor. Hiçbir şeyin olmadığı gibi. Bu bilim adamları şemalarını da çıkartmışlar. Bu azotun evreleri oluyor. Nitrik oksit evreleri ve işte amonyak evreleri gibi. Ve her bir evreden bir diğerine geçişte bakteriler görevli oluyor. Hani bakterileri ilkel varlıklar olarak lanse etmeye çalışıyorlardı ya. Hı hı. Halbuki bakteriler bizim için çok önemli. Bizim yapamadığımız bir şey yapıyorlar. Bu azot döngüsünde kritik bir görevle Allah bunları vazifelendirmiş. Burada sadece bir aşamada biz amonyayı kullanarak oradan da amino asitlere geçiliyor. Ama burada en kritik aşamalardan biri havadan bunun canlı bünyesine aktarılması. Bunun için mucize bir sistem var. Buna bakterilerde bir enzim kullanılıyor. Nitrogenaz enzimi. bunun işte şekli yaklaşık böyle. Son derece kompleks bir molekül. İçinde sadece amino asitler yok. İşte demir, sülfür, fosfat, mo elementi gibi çok farklı sayıda atomlar var. Bunların üretimi tek bir genle de olmuyor. Bilim adamları bunu araştırdılar, çok hayrete düştüler. 20 kadar gen buldular. Sadece bir enzimin üretimi için, nitrogenaz enziminin üretimi için 20 kadar gen. Ve bu genlerin bir kısmı nitrogenaz enziminin tarifini veriyor. Diyor ki işte bu şu maddelerden oluşan bir yapıdır. Yani tıpkı bir robotun tarifini verir gibi. İşte kolu vardı, kolunda şu demir element olması lazım. İşte şu kadar camdan olması lazım, şu kadar kablo olması lazım gibi. Bir kısmı da bunu üretimiyle sorumlu. Bu genlerin bir kısmı bu robotun nasıl üretileceğini anlatıyor. Sadece mesela bu demirin, mo elementin aktarılabilmesi için son derece kompleks, hassas işler gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir şey neyi bize gösteriyor? Sadece bir atom dahi ondan çok daha kompleks bir yapı gerektiriyor. Halbuki onlar nasıl bir dünya tasavvur ediyorlardı? Adım adım gelişecek. Böyle bir şey yok yani. Bu tamamen uydurma, tamamen cehaletten gelen bir zan. Artık yani 21. yüzyıldayız. 21. yüzyılda böyle saçma sapan iddiaları bırakmaları gerekiyor.
Evet. Dur hocam, bir de biraz önce dikkat çektim o Hazreti Musa kıssasından bahsettim. Orada çok değişik bir durum var. Şimdi o dönemin, Firavun döneminin bilgin büyücüleri var. O büyücüler işte sürekli olarak işte numaralar yapıyorlar. İşte asalarını atıyorlar. O asalar sonuçta cansız bir madde. Diyorlar ki bundan yılan oldu diyorlar yani. Yılan olabiliyor bundan şeklinde. İnsanları kandırıyorlar. Şimdi şu devre bakıyoruz. Şu devrin işte bilim adamları, bilgin insanları diyorlar ki cansız maddeden canlı madde olduğunu gözlemledik diyorlar. Ve bazı kısmı yapıyoruz diyor. Yani böyle çok rahat konuşabiliyorlar. Halbuki böyle bir şey mümkün değil. Yani bir bilim adamı alıp da amino asitleri birleştirip bir protein yapacak. Sonra o proteini bir hücreye çevirecek. Yani zaten kendi kendine oluşmasını bırakın. Bilim adamları kendileri yapamıyorlar bunu. Laboratuvarda yapamıyorlar. Ama şimdi tabii aynı duruma düşmüş oluyorlar. Yani o devirde nasıl işte cansız maddeden canlı oluşuyor bakın. Zaten Firavun da diyor işte canlılık Nil'in çamurlarında kendiliğinden oluşmuştur diye bir iddiası var. Yani zaten tam o döneme dayanan bir şey evrim inancı. Sümer zamanlarından oradan işte eski Yunan'a atlamış bir inanç. Şu anda da aynı şekilde bakın yani Allah'ın sünneti var. Allah ayette Allah'ın sünnetinde bir değişim ve dönüşüm bulamazsın diyor şeytanın Allah'ın sınırı. Yani hiçbir şekilde her devirde Allah'ın kanunları aynı. Yani böyle halkı aldatmaya çalışan birileri var. Aynı zamanda Müslümanlar onlarla mücadele ediyorlar bu aldatmanın engellenmesi için. Şimdi Allah'ın izniyle evrim teorisi şu açıdan çok önemli. Hazreti Musa orada geldiği zaman o bilgin büyücülerin karşısında asayı atıyor fakat onun yılana dönüyor ve onun sadece Allah'ın yapabileceğini ispatlıyor orada, gösteriyor tüm insanlara. Yani cansız maddeden canlı maddenin, yani canlı varlığın oluşumu sadece Allah'ın yapabileceğini gösteriyor. Şimdi evrim teorisini biz de inşallah anlatıyoruz. Hocamız zaten tüm dünya çapında evrim teorisinin çökmesine vesile oldu inşallah. Bu da bu açıdan bu kadar önemli bir şey. Yani cansız maddeden canlı olamaz, kesinlikle sadece Allah'ın yaratmasıyla olabilir. Yani evrim konusu bu yüzden insanların Allah'ın varlığını görmesi açısından çok önemli bir konu inşallah.
Evet, hücrede çok şuurlu işler oluyor. Yani hücrede olan olayları, şimdi ufak olduğu için insanlar tam anlamıyor olabilir. Büyüterek incelediğimizde insan hayret içinde kalır. Yani mesela şu bardağın kalkıp işte isteyen birinin eline gitmesi gibi bir durum oluyor. Yani böyle çok acayip durumlar oluyor. Mesela bizim DNA, hücremizin DNA'sı 1-1,5 metre arasında değişiyor uzunluğu. O miktarlarda. O ama çok çok ufacık bir yere sığıştırılmış. Yani hücre zaten ufacık bir şey. Onun içinde çekirdekçiğin içinde bir bölüme yerleştirilmiş. Evet. Yerleştirilirken makaralara yerleştiriliyor, sarılıyor. Ve o makaralar da daha sonra istifleniyor. Muazzam küçük bir bölüm ama muazzam küçük olmasıyla beraber son derece de kullanışlı. Çünkü oradan sürekli protein üretilmesi gerekiyor. Yani kitapları biz bir yere doldurduğumuzu düşünelim. Paketledik. Şimdi biz o kitapları okuyamazsak bir anlamı olmaz. Onun istediğimiz zaman, istediğimiz şekilde ulaşılması gerekiyor. Orada böyle harika bir sistem de paketlenmiş. Hem ufacık bir alan hem de kolay bilgi erişilebiliyor. Şimdi bir şekil göstereceğim. Bu şekil işte dedik makaralara sarılıyor dedik. Bu makara da halbuki bir protein. Yani Allah öyle güzel bir şekil vermiş ki. Yani nasıl ipi dolarsınız, makaraya dolar gibi DNA dolanıyor. Ancak bazen üretim olduğunda makaralara dolanmış bilginin de okunması gerekiyor. Çünkü bu bir DNA uzunca bir sıra var ve pek çok bilgi var bunun içinde. İşte bir protein var. Bu protein bu makaraya yapışıyor ve bu dolanmış olan bilgiyi sıyırıyor. Yani döndürüyor. Döndürerek yer atlatıyor. Böylece okunabilir bölgeye geçiyor. Yani
durağan değil, dinamik bir yapısı var yani.
Durağan dinamik ve bunun için de bir protein gerekiyor. Ayrıca yani hem sarılması için protein gerekiyor, hem bu makaranın üretimi için protein gerekiyor, hem bu okuma için protein gerekiyor. Her aşamasıyla bir bütün arz ediyor. Burada başka bir örnek. Şimdi dinamik bir yapısı var dedin. Hakikaten de öyle. Sadece bu öyle herhangi bir makara da değil. Bu makaraların yapısı ihtiyaçtan ihtiyaca değiştiriliyor. İleride onun örneklerini de görürüz. DNA işte katlandığında, çoğaltıldığında, üretim yapıldığında buradaki proteinlerin yapıları değiştiriliyor. İhtiyaca uygun olarak makarada değişiklik de yapılıyor yani. Bu öyle herhangi bir makara değil. Her aşamasıyla bir kontrol altında olan bir durum.
Evet, aynı zamanda onların da bu proteinlerin genleri kontrol mekanizmasında önemli olduğu anlaşıldı. Yani neresi ne zaman kodlanacak, ondan hangi genler açığa çıkacak, hangi genler kontrol altında tutulacak, onda da bir etkisi var. Ya bu da mucize üstüne mucize. Çünkü DNA'da genler var ama mesela 20 bin tane gen var yaklaşık insan DNA'sında. Fakat kontrol edilen yani faktörlerin sayısı bundan çok daha fazla. Mesela en son şeyi araştırmışlar. Bu yayınlandı, yeni yayınlandı. Bu yıl içerisinde Nature dergisinde olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. 3 tane protein var. İnsandaki 100 milyar sinir hücresinin yaklaşık 100 trilyon bağlantısı var. Ya bu muazzam bir sistem. Yani hiçbir yanlışlık yok. Hatasız bir bağlantı sistemi var. Yani en ufak bir kısa devre bir şey yok böyle. Mükemmel bir sistem. 3 tane gen varmış. Bu nöreksin denen. Oradaki bu bağlantılarla ilgili proteinleri kodlayan. Bu 3 tane genden 3000 tane ayrı mesaj çıkıyormuş. Şimdi eskiden bilinmiyordu bunlar. Zannediyorlar ki işte bir gen birkaç tane protein üretebiliyor. İşte 3 tane toplamda olsa olsa 10-15 tane belki hani mesaj çıkacak. Bakın 3000 tane ayrı mesaj çıkıyormuş. Bu bilinenler yani daha emekleme halinde olaylar. Bu işin kompleksliğini çok daha arttırdı. Yani DNA'nın sanılandan çok daha kompleks olduğunu ortaya koydu. Çünkü genlerin yapım aşamasında proteinin nasıl imal edileceklerini, hangi parçaların hangi alternatif parçalarla birleşeceklerini belirleyen ayrı bölümler olduğu, özellikle çöp DNA falan diyorlardı, hiçbirinin çöp olmadığı anlaşıldı. Halbuki muazzam kontrol mekanizmaları varmış. Ayrıca bu proteinlerin de etkisinin olduğu anlaşıldı. Ve daha yani bilgisayarlar yardımıyla bu sistem yeni de aydınlatılmaya çalışılıyor.
Evet. Başka bir örnek daha inceleyelim. Şimdi normalde DNA'ları kitaplara benzetiyoruz. Mesela Anne Britannica Ansiklopedi diyoruz ama 8 katlı binanın tepesine kadar olan bir Anne Britannica Ansiklopedisi'nin yığını kadar bilgi var DNA'da. Ama sadece böyle bir şey değil, bilgiden ibaret değil. Bilgi işaretlerle donatılmış. Yani mesela nasıl oluyor bu? Bilim adamları DNA'da çeşitli dizler buldular. Bunlara telomer, replikasyon merkezi ve sentromer bunlardan sadece bazısı. Bunlar ne işe yarıyor? Mesela sentromer bu DNA çoğaltılırken hücre bölünmeden önce DNA'nın çoğaltılması gerekiyor. Yani bilginin kopyasını alması gerekiyor. Bir hard diskten başka hard diske alınması gibi. Çoğaltıldıktan sonra çoğaltılmış olan DNA'nın birbirinden ayrılması gerekiyor. Şimdi bu nereden ayrılacak? Yani bu çok hassas bir iş. Eğer düzgün ayrım yapmazsanız DNA kırılır, dökülür. Düzgün bir şekilde bu ayrımın yapılması gerekiyor. Allah özel bir bölge yaratmış sentromer. Bu şifreli bir bölge. Yani özel işaret dizileri var. Bu işaret dizilerine ne oluyor? Şimdi bu işaret dizilerinden ayrılıyor dedik. Özel protein kompleksleri bağlanıyor. Hem motor bağlanıyor, özel bir protein oluyor. Bu acayip bir sistem. Yani burada bir çekme makinesi var adeta. Bu çekme makinesi bu işaret dizisinden bağlanıp motor yoluyla şunun üzerinden kayarak DNA'yı çekiyor. Yani muazzam bir sistem. Çünkü bunların her biri atomlardan yapılı. Bir makine. Bir makine özel olarak DNA'yı uygun yerinden çekiyor. Yani mesela bu çok büyük bir bilgi. 3.2 milyar harften oluşan bir bilgi. Ama kırmadan dökebilmesi için özel bir bölge ayrılmış ona. Mesela ucundan çekmiyor. Yani ortasından çekiyor. Ve ortasından da ona uygun olan yerden. Çünkü başka herhangi bir yerden çekse olmayacak. Doğru yerden çekiyor.
DNA'da 3,2 milyar tane harf var. Yani normalde işte bir ateiste sorsak şurada kağıdın üzerinde tesadüf yazıyor, işte bu tesadüfen olmuş olabilir mi desek herhalde yani bize deli gözüyle bakar, yani öyle bir şeyi ısrarla savunuyor olsak hatta kaçar yani orada bir deli olabilir diye. Ama kendileri 3,2 milyar harfin kendi kendine tesadüfen olduğunu iddia ediyorlar ve orada yani milyonlarca bilgi var o harflerin içerisinde. Yani muhteşem bir yapı. Yani şimdi bu kadar açık delilere Allah'ın varlığını görmezden gelmek çok büyük bir yani zalimlik olur. Çünkü zaten dünya hayatı çok kısa. Yani evrimciler böyle işte savunuyorlar, işte evrimi savunuyoruz falan derken zaten yani bir insan hayatında işte uykuları, işte duşa girmeydi, işte temizlikti, yemekti falan çıkarttığınız zaman zaten 3-4 senelik bir vakit kalıyor. Yani insanlar böyle çok uzun yaşıyoruz diye yani mesela 20 yaşında işte 18-19 yaşlarında birisi böyle çok uzun bir ömrün beklediğini zannediyor kendini. Yani böyle acayip bir şey olacak işte senelerce yaşayacağım gibi zannediyor. Fakat bir bakıyor ömrün sonu gelmiş. Çünkü zaten yaşadığı öyle bir uzun bir süre yok. Yani dediğimiz gibi uykuyu falan çıkarttığımız zaman 3-4 senelik bir vakit kalıyor zaten. Yani bu vakti de zaten Allah'ın rızası apaçık varlığı belli olan ve Kur'an'a da bakıyoruz 200'ün üzerinde mucize var, bilimsel mucize. Evet. Yani 1400 sene öncesinden şu anda daha yeni bulunan çok fazla bilimsel bulgu Kur'an'da Allah tarafından bildiriliyor. Yani Kur'an'ın varlığı ve Allah'ın kitabı olduğu da çok açıkken yani bunları görmezden gelerek bir yaşam zaten Allah bu dünyada da bir mutluluk vermiyor. Yani çünkü bakıyoruz böyle uzak yaşayan insanlara çok fazla sıkıldıklarını, işte bunaldıklarını, hiçbir zevk alamadıklarını söylüyorlar. Çünkü Allah'ın istediği gibi yaşamıyorlar. Yani Kur'an'a göre yaşadığı zaman bir insan, yani başına en kötü bir olay bile gelse, çok kötü bir olay bile gelse, zahirinde tabii, görünüründe, ondan zevk almasını bilir. Çünkü Allah'ın onu verdiğini bildiği için onun için bir sevinç vesilesi olur. Sevinçle karşılar. Şimdi ateist bir kafayla yaklaşınca tabii bu şanssızlık diyor, yani bu benim başıma geldi diyor. Belki bir ömür boyu onu düşünüyor.
Evet.
Şimdi Allah'ın izniyle iman yani çok büyük bir nimet. Yani onlar ne kadar böyle kaçmaya çalışsalar da Allah'ın izniyle iman çok büyük bir nimet.
İnşallah. Hocamızın mesela o zor dönemlerden kalma fotoğrafları var. O fotoğraflarda hocamızın yüzüne baktığınızda olağanüstü bir huzur görürsünüz. Yani onlar var yani şu an. Yani onlara baktığınızda o şeyi görüyorsunuz. Sağlam iman böyle güzel neticeler veriyor maşallah. Maşallah. Allah'ın ikramı. İnşallah.
Doktor hocam sana bir video var gibi.
Evet, bir hücre mayoz bölünmeli. Hocam anlattı şimdi o çekilmesini. Onun görüntüsü vardı da onu bulmaya çalışıyorum ama.
11 dakikamızmış hocam. Tamam. Videomuzu izleyelim, öyle mi kapatalım?
Videoyu evet, sonra ben sonraki bölümlerde görüşeceğiz inşallah. O zaman şimdi i̇nşallah hocam. Kısa bir ara verelim.
Kısa bir ara veriyoruz şimdilik. Az sonra devam edeceğiz.
İyi geceler sayın izleyiciler. Programımıza devam ediyoruz hocamlarla birlikte. Buyurun hocam.
Evet, şimdi yeni bir şey yaptılar. Araştırmalar sonucunda biliyorsunuz hep devamlı söylüyoruz. İnsan vücudu ilk oluşmaya başladığı andan itibaren ki bütün canlılarda böyle. Cenin safhasındayken bakıyorsunuz hücreler belli bölgelerde belli özelleşmeler şeklinde karşımıza çıkıyorlar. Belli organlar belli yerlerde oluşuyor. Mesela karaciğer kafada oluşmuyor. gidiyor, karın boşluğunda oluşuveriyor. Oradaki hücreler bu şekilde özelleşiyorlar. Bakıyorsunuz pankreas yine aynı şekilde kendine ait özel yerde özelleşiyor oradaki hücreler. Kalp bakıyorsunuz kendine ait özel bir geometrisi var, özel olacıkları var. Her bir odanın nerede üç boyutlu olarak bulunması gerektiği hiç kusursuz bir şekilde o şekilde yaratılıyor. O hücreler mi bunu biliyor? Hayır. Böyle bir şey mümkün değil. Bakın son yapılan bir araştırma şu gerçeği ortaya çıkardı. Hücrelerin içinde nasıl davranacaklarını, nerede nasıl bulunacaklarını sanki bilirmişçesine onlara yaptıran bir tür pusula keşfedildi. Ve bu pusulayı da nasıl çalışacağını tarif eden özel bir gen bölgesi bulundu. Buna Van Gogh 1, Van Gogh 2 genleri deniyor. İstersen onun videosu vardı, onu gösterebiliriz hazırdaysa. Şimdi normalde hücreler simetri de bu şekilde bu şekilde sağlanıyor. Replay tuşuna basarsak, evet. Burada şimdi göreceğimiz olay, burada hücrelerin görüyorsunuz, sol tarafta aynı çizgi üzerinde, belli bir çizgi üzerinde hep aynı yöne doğru gittiklerini görüyoruz. Bunda bu pusula genlerinin aktif olarak çalıştığı hücreler bunlar. Sağlıklı olarak çalıştığı hücreler. Diğer tarafta ise, tekrar oynatırsak, diğer tarafta ise görüyorsunuz bu genlerin çalışmadığı, genlerin eksiltildiği hücrelerde nasıl başıboş bir hareket var bunu görüyoruz. Yani belli bir yöne doğru gitmiyorlar. Başıboş bir hareket var. İşte hücreler insan vücudunda olsun, hayvan vücudunda olsun, hangi dokuda, hangi bedende olursa olsun, nereye gideceklerini sanki biliyormuşçasına bu genlerin sayesinde gidecekleri yerde uygun mekanda, uygun organı meydana getirebiliyorlar bu şekilde.
Maşallah.
Maşallah.
Maşallah. Vücudumuzda 100 trilyon hücre var. Yani 100 trilyon hücrenin hepsini zaten kontrol ediliyor. Evet. Her birisinin içerisinde trilyonlarca reaksiyon oluyor. Artık embriyonik safhadan başlayan bu kontrol zaten insanın ömrü boyunca devam eden bir şey.
Evet. Şimdi burada biraz daha üzerinde durmamız lazım. Çünkü burada saptanan hareket hücrenin, şimdi pusula nedir? Denizlerin yüzeyinde işte gemilerde kullanılan bir alet biliyorsunuz. Yön bulmak. Yani kuzey, güney, doğu, batı, yani bir düzlem üstünde bir hareketi sağlar. Öyle değil mi? Yani doğru yönü gösterir bize. Ama tek bir düzlem üzerinde bunu gösterir. İki boyutlu ortamda gösterir. Bu hücrelerin yaptığı ise üç boyutlu bir yön bulma. Yani bizim bildiğimiz pusula sisteminin kat kat ötesinde bir sistem var burada. Yani sağa, sola, öne, arkaya, üste ve alta olmak üzere yani tam anlamıyla üç boyutlu bir ortamın içinde hücrenin nereye gideceğini buluyor. Genlerin içinde nerede, nasıl bulunacakları buna göre çünkü tarif edilmiş. İnsan vücudunu üç boyutlu olarak tabii ki düşünmemiz gerekiyor. Kalbin odacıklarına yine aynı şekilde dört tane odacık var. Hepsinin tam olarak nerede, hangi hücrelerin, hangi odacığı nasıl oluşturacağı işte bu pusula genleri sayesinde Allah bunu vesile kılıyor ve bu şekilde yaratılıyor kalp.
Maşallah.
Yani yani bizim yani insan oğlunun ulaşabildiği teknoloji seviyesi iki boyutlu bir pusulayı ortaya koyabilirken bakıyorsunuz hücreler zaten üç boyutlu bir pusula sistemi kullanıyorlar. Ne zamandan beri? Milyarlarca yıldır bunu yapıyorlar.
Evet.
Bitkilerde de bu aynı şekilde var. Hayvanlarda da aynı şekilde var. Maşallah.
Maşallah. O organların zaten istifi de vücut içerisinde çok büyük bir mucize. Yani işte göğüs kafesi denen bir yapı var. Ve içeride çok yumuşak ve darbelere karşı hassas organlar var. Kalp var, işte akarciğer, akciğer. Bunlar çok güzel bir şekilde istiflenmiş. Yani boşluk kalmayacak şekilde. Yani normalde burada bir akıl olduğu zaten çok net anlaşılıyor. Yani normal, işte yolculuğa çıkarken işte bavullar olur. İşte bagaja konulacağı zaman onu en uygun şekilde getirmek için bayağı bir uğraşılır değil mi? Yani rastgele konulursa bayağı bir boş yer kalır. Valizler dışarıda kalır. Aynen o şekilde insanda göğüs kafesinde de organlar böyle hiç boşluk kalmayacak şekilde mükemmel bir şekilde yerleştirmiş. Allah inşallah o şekilde yaratmış. Ve de şöyle de bir durum var. Bu organlar hareketlilik sonucunda sürekli birbirine sürtünüyorlar normalde. Ve işte yapılarından dolayı normalde olması gereken şey parçalanmaları, yani çok kısa sürede sürtünmeden dolayı parçalanmaları gerekiyor ama Allah öyle bir sistem yaratmış ki sürekli organların dışını yağlayan ve hani bu motordaki sistem gibi yağlayan ve onların birbirini sürtünmesinden dolayı parçalanmasını engelleyen bir sistem var. Yani sırf şu sistem dahi olmasa, bütün insanın organları yerinde olsa, yaratılmış olsa zaten insan çok kısa bir süre içerisinde iç kanamadan ölüp giderdi. Yani sadece şu sistemin olmamasından dolayı. Dolayısıyla yavaş gelişmelerle oluştu insan, işte bilmem ne falan, öyle bir şey zaten inşallah söz konusu değil.
Mesela büyük kargo gemileri oluyor. Mesela Çin'den Türkiye'ye geliyor bir ayda. Onun içerisinde binlerce konteyner oluyor. Şimdi o konteyneri o kadar uzmanlar birlikte böyle bir mühendislik bilimiyle bunu böyle yerleştiriyorlar. O bir aylık yolculuğu boyunca her türlü dalgaya, hava koşuluna uygun hale geliyor. Mesela yanlış yerleştirmeler de oluyor. O zaman ne oluyor? Gemi ilk şeyde alabor oluyor. Yani bir kargo mühendisinin ağırlık merkezini hesaplaması, yükü ona göre dizayn etmesi, olacak işte koşullara göre onu dizayn etmesi gerekiyor. İnsanın vücudundaki organlar da tam işte o söylediğin gibi, yani ağırlık merkezinin tam olması gereken yerde bütün organlar tamamıyla anatomik olarak onu sağlıyorlar. İnsanoğlu mesela kilo da alıyor. 100 kilo, 150 kilo olan insanlar da var. Ama kilo almasına rağmen bu vücut onu taşıyor. Dengesini yine bozmuyor, değil mi? Ona göre de dizayn edilmiş. Yani neresinden baksan her yerinden, yani en küçük ayrıntısından en geniş açıdan bakımına kadar her yerinde bir maşallah harika var.
Evet, şöyle bir örnek verelim. Ya normalde çok değerli bir şey olsa, bunun çok iyi korunması gerektiği birisine söylense onu ne yapar? Büyük ihtimalle yani herkesin aklı aynı şey gelir. Yüksekçe bir yere koyar ve dışını da en güzel şekilde kaplar, değil mi? Yani en güzel korunabileceği bir yapıyla kaplar ve yüksekçe bir yere koyar. Şimdi beyine bakıyoruz, insan beyni. Gerçekten korunması çok hayati bir organ ve vücudun en üst kısmına konulmuş. Yani Allah o şekilde koymuş. Ve de kafatasıyla, yani çok sert bir kafatasımız var, muhteşem bir şekilde korunuyor. Yani evrimin iddiasına göre ilk başta kafatası da olmayabilirdi. Değil mi? Yani beyni koruyacak bir şeyin olmaması gerekiyordu ilk başta. Çünkü yavaş yavaş gelişmelerle olduğunu iddia ettiklerine göre, beyin ilk başta tek parça halinde olması gerekiyordu. Kesinlikle öyle bir şeye zaten rastlamıyoruz fosil kayıtlarında da. Yani oradaki bu kararı veren kim? Değil mi? Yani onu en üste koymayı ve çok güzel bir şekilde bir korunaklı kaplamayı, kaplama kararını veren kim? Tabii ki Allah. Yani bu kör tesadüfler, evrimdi falan, böyle pagan felsefelerin açıklayamayacağı bir şey inşallah.
İnşallah. Beyin özellikle artı bir de şey var. Özel bir sıvının içinde, yine yoğunluğu özel hassas bir şekilde ayarlanmış bir sıvının içinde, suyun içinde asılı olarak tutuluyor. Maşallah. Böylece herhangi bir sallama, ani hareketler, çarpma hareketlerinde beyin zaten bir süspanse olmuş vaziyette, bu hasarlardan tamamen izole edilmiş bir ortamda.
Muhteşem bir sistem.
Evet. Bu çok yüksek bir akıl gerektiren bir durum. Yani ambalajcıdan bahsettin. Bu yani pek uygulanan, insan icadı makinelerin işte saklanmasında ya da korunmasında da pek uygulanan bir yöntem değil. Yani bizim aklımızın çok ötesinde bir koruma sistemi. Çok daha hassas bir şekilde hesaplanmış bir şey var, koruma var burada.
Maşallah.
Evet. 1400 gramlık beyin ağırlığı 30 grama düşüyor yaklaşık. Aksi olmuyor. Çünkü beyin o kadar hassas bir sinir dokusu ki kendi ağırlığı üzerine bıraktığınızda hayat anında duruyor. Ne içine kan doluyor ne fonksiyonlarını gerçekleştirebiliyor. Bu valve sistemiyle işte yüksek basınç artı basınç, ama basınç dengede duruyor. Basınçta bir dengede de bozukluk olursa, mesela hidrosefali diye bir hastalık gelişiyor. İçi sıvı doluyor, beyin inceliyor. Tam tersi yönde bir gelişme olursa, bu zaman da dayanılmaz baş ağrıları fazla artarsa yine koma ve ölüm gerçekleşiyor.
Ve o sıvıyı da yine kendi üretiyor.
Evet.
Beynin belli bölgelerinde belli hücre grupları,
damar
grupları, bu hassas var. Hassas sıvıyı, evet, vücudun başka hiçbir yerinde üretilmeyen bu beyin omurilik sıvısını yalnızca orada üretiyorlar. O grup hücreler yalnızca orada var. 100 trilyon hücrenin hiçbiri yapmıyor. Yalnızca oradakiler yapıyor. Olması gerektiği yerde. Neden? Çünkü beyin suyun içinde asılı tutulması gerekiyor ya. Evet. O hücre nereden biliyor? Biz ortaya çıktığı zaman ürünü, tabii ki böyle olması lazım diyoruz. O hücre ama nereden biliyor o karanlığın içinde?
Tabii özel bir damar yumağı var. Serumdan süzülüyor. Ve o damar yumağı da sadece beyinde var.
Evet. Özel de serumdan, yani kan, damarda akan kandan, kanın basıncıyla dışarıya süzülen bir sıvı oluyor. Ama karışım da özel ayarlanıyor dediğin gibi. Yani böyle, evet. Tabii içindeki tuz miktarı, elektrotların miktarı son derece kontrollü.
Protein
basınç miktarı da kontrollü. Bir val mekanizması var. Şimdi üreten damar yumakları var. Oradaki damar yumakları çok özel. Vücutta hiçbir yerde yok başka. Özel olarak geçirgen, sıvıya geçirgenliği var. O sıvıyı dışarı süzüyor bir basınçla. Kan basıncı var ya damarların içinde. Ama aynı zamanda bu beynin içini kapladıktan sonra bu sıvı, beynin de tepesinde özel valve sistemleri var. Onlar da belli basınçta çalışıyor. Basınç belli bir miktara geldiği zaman geri emiliyor dolaşıma, yani kan dolaşımına geri gidiyor ve sürekli, evet, bir devri daim var.
Yani fakat ikisi arasındaki, var yani,
evet, ikisi arasındaki basınç farkı tam basıncı ayarlıyor. O basınç ayarlarında bir bozukluk olduğu anda işte öldürücü hastalıklar ortaya çıkıyor.
Benzer yapı anne karnında hamilelik döneminde de oluşuyor. Bebek çünkü çok hassas. Yani bebeğe en ufak gelecek bir darbe bile onun ölümüne yol açacak bir şeydir. Çünkü işte kemik yapısı çok zayıf, işte et yapısı yine çok zayıf. Allah yine hamilelik döneminde o bebeği bir sıvı içerisinde tutuyor. Evet. Plasenta isimli bir sıvı içerisinde tutuyor.
Yok, amniyotik sıvı. Plasenta organın ismi. Evet.
Ha evet, doğru, pardon. Ve bir darbe geldiği zaman o darbeyi bebeğin vücuduna eşit şekilde yayıyor.
Tabii bebek böyle çok yavaş hareketlerle gidip, evet, geliyor suyun içerisinde.
Etkilenmiyor.
Beyin, evet, de öyle,
hiç etkilenmiyor.
Çok hafif, beyin de öyle hareket eder. Çok hafif. Mesela kafayı bir yere çarptığımızda beyin böyle gider, suyun içinde çarpar, geri döner. Ama suyun içinde olduğu için hissetmez o darbeyi.
Evet. Beynin dışını saran kafatası zaten tam böyle kaynaşmış, çok kalın bir kemik yapısından oluşmuyor.
Arada belli zarlar var.
Evet, zarlar var. Belli yerleri birleşmemiş kemik yapısından oluşuyor. Değil mi? Her türlü darbede böyle bir yine süspanse vaziyetinde.
Özellikle var. Çocuklarda o. Evet.
Yok, çocuklarda yetişkinde var. Kaynıyor da. Çocuklarda dediğin gibi kaynamadığı için birbirinin üstüne çıkıyor hatta böyle. Doğum esnasında bayağı bir içeri giriyor. O öyle olmasa zaten doğamazdı. O da çok
kafası,
hikmetli.
Beyin tabii yapısı değil mi?
Bir de bıngıldakları vardır böyle. Boşluklar vardır. Basma, parmağınla basınca da hissedersin böyle bir büyük bir küçük. Evet. Onlar sayesinde kafa öyle bir şekle giriyor ki doğum kanalından özel bir manevrede çıkabiliyor. Ama bu işte çıktıktan sonra kısa bir süre içerisinde hemen kapanıyor, birkaç yıl içerisinde. Ve 6 yaşına kadar da tamamı kapanıyor işte sütürleri. Zaten ama beyin de bütün gelişimini tamamlamış oluyor. 7 yaşına kadar çok büyük bölümünü tamamlamış oluyor gelişimini.
Yani normal, pardon sözü kesim. Şimdi biz normalde dışarı çıkıp baktığımızda hani bir alışveriş merkezine gidiyoruz ya da bir bina görüyoruz. Diyoruz ki aa ne güzel dizayn edilmiş. Ne, acaba mimarı kim diyoruz, değil mi? Yani oradaki işte akıllı mekanizmalar varsa mesela deniyor ya, akıllı bina deniyor. Akıllı gökdelen deniyor. Niye? Kendi içinde işte yangın söndürme sistemleri, işte duman saptama sistemleri var mesela. Elektrik sistemi ona göre hazırlanmış. Jeneratörü var bir durumda hemen harekete geçmek üzere. İşte asansör sistemleri var. Kapılar ona göre ayarlanmış. İşte acil çıkış sistemleri vesaire. İşte takdir ediliyor. Onu yapan, işte dizayn eden mimar, iş mimar, işte mühendisler vesaire. Değil mi? Şimdi bakıyoruz insan vücuduna. Yani tek bir organı değil, tek bir hücreyi ele aldığımızda zaten bir harikalık
var.
Çok açık bir şekilde ortada duruyor. Yani dil, işte beynin işte onu koruma sistemleri olsun, işte bebeğin koruma sistemleri olsun, plasentanın içinde, amniyot sıvısı içinde ya da işte diğer hücrelerin işte birbirleriyle koordinasyon halinde hareket etmeleri olsun, bağışıklık sistemi olsun, hepsi tek tek takdire şayan, yani çok büyük, yüksek bir akılla yapılmış, yaratılmış harikalar hepsi tek başına. Hepsi tek tek mucize. Bizim burada tabii ki övmemiz gerekiyor. Bu tesadüf olmuş denir mi? Tesadüf olmuş demekle o tesadüf olmaz. Tesadüf demekle onu inkar etmiş olursun. Yani kabul etmemiş oluyor insanlar.
Tesadüf diyen kişi de kaderinde olduğu için o kelimeyi kullanıyor.
Artı, evet. Ve ona hiçbir şey yok. Yani gerçeği değiştirmez o öyle söyledi diye. Çünkü bilim zaten bunu ortaya koyuyor. Yani her biri tek tek mucize. 100 trilyon hücre varsa 100 trilyon kere 100 trilyon hepsi, yani mucizeleri saymakla bitiremiyoruz. Bir ayet-i kerimede zaten Allah bildiriyor Kur'an-ı Kerim'de. Denizler mürekkep olsa, ağaçlar da kalem olsa, hatta bir kadar daha olsa Allah'ın ayetlerini yazmakla tükenmez diye bildiriyor inşallah, bize buyuruyor. Çünkü Allah'ın varlığının delilleri saymakla bitecek gibi değil. Bizim programlarımız Yani biz saatlerce yine devam ederiz, günlerce yine devam ederiz. Yine bitmez Allah'ın izniyle konuşacağımız şeyler.
İnşallah.
İnşallah. İnşallah. Evet. Bitelim mi?
İnşallah.
Herkese hayırlı geceler dileyelim. Yarınki kanallarımız. Evet, o galiba.
Evet, yarın 22'den itibaren Harun Yahya TV internet sitemizden Mavi Karadeniz Radyo, Güneydoğu Olay TV ve Çay TV ekranlarından bizi de takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın, hayırlı geceler.